Merhabalar efendim, Erkam Radyo'ya hoş geldiniz. Medyaokur yazarlığı programında yine sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi kıymetli Lütfü Aslan abimiz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Lütfü abi.
Hoş bulduk İbrahim'cim, hayırlı programlar diliyorum.
Sağ olun, teşekkürler. Bu hafta yine Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan bazı gelişmeleri konuşmaya, tartışmaya, medyaokur yazarlığı arka planına bakmaya gayret edeceğiz. Altınok gündemin başlıklarından her hafta olduğu gibi başlıyorum Lütfü abi.
Buyurun.
Tabii Türkiye bu hafta Amerika'nın bu savunma sanayi meselesinde Türkiye'ye yönelik bu kasa yaptırımları çok konuşuldu. İki önemli başlık var aslında. Tabii ihracat lisansı alamayacak Türkiye ABD'den yaptırımlar kapsamında ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi de alamayacak Türkiye savunma sanayi konusunda. Neler söylersiniz bu konuyla ilgili?
Yani çok böyle işi dallandırıp bulaklandırmaya gerek yok. Sonuçta bu bir pazar meselesi. Yani pazar meselesinde de Amerikan devleti bu bir üzerine düşeni yapıyor. Şimdi ihraç etmek ne demek? Yani benim dışımda, benim ülkemin bir efendim hakim olduğu, baş üretici olduğu bir piyasada bir başka üreticinin, bir başka piyasa rakibinin ben yücelmesine, yükselmesine müsaade etmeyeceğim anlamına geliyor. Bu çok açık ve net bir mesaj yani. Bir de ne dediniz? Bir ihracat izni yok.
Ve kredi izinleri.
Bir de kredi izni yok. Yani sen bunu geliştiremezsin de. Dünyanın dört bir tarafındaki işte efendim sermayeye de ben bu şekilde mesajı vermiş oluyorum diye. Zaten bu böyledir. Kendi yağımızla kavrulacağız. Kendi imkanlarımızla bu işte efendim süreci götürmeye çalışacağız. Kıbrıs'tan biliyoruz meseleyi. Kıbrıs'ta biz kendimize ait milli bir çıkış yapmaya cüret ettiğimizde, bakın cüret etmek tırnak içerisinde, hemen böyle tavırlarını koymuşlardı. Sonra o Güneydoğu'da işte bir takım operasyonlardaki efendim verdikleri silahlarla ilgili neler olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla bu bir şey değil ya. Bir, yani vakayı adiye yani. Böyledir, bu böyledir zaten.
Hep bir mücadele oluyor değil mi? Yani evet. Siz Rusya'dan S-400 alırsanız biz size yaptırım uygulayacağız. Ama Türkiye bu açıdan hani son dönemde savunma sanayinde tabii bu İHA'lar, SİHA'lar üzerinden gerçekten ciddi bir çıkış da yaptı. Hep önceden örnek veriliyordu. İşte Amerika'dan, İsrail'den işte bu Heronlar, Predatörleri vermediler bize. Biz kendimiz ürettik diye. Dediğiniz gibi yani bu mücadele sürdükçe herhalde yavaş yavaş yatırımla başka bir noktaya gelecek gibi görünüyor.
Yani tekstil ürünlerine de zamanında böyle yaptırımlar uygulamışlardı. Sonuçta yani bir bu hakikaten hani eski merkantilist mantık gibi yani. Sonuçta altın ve gümüşü kim kendi sınırları içerisine sokarsa ve çıkmasına engel olursa o zenginliği elde eder diye eski bir zihniyet vardı. O zihniyet aslında hiç değişmemiş gördüğümüz kadarıyla. Benim ürettiğim ne kadar çok satılır, rakibimin ürettiği de bu anlamda ne kadar efendim düşük kalırsa ben o kadar zengin olurum. Pazar payımı korurum. Dolayısıyla aslında devletlerin bu anlamda siyasi iradenin bu ekonomik pastadaki pay almada bir kolaylaştırıcı veya güçleştirici, katalizör etkisinden başka bir etkisi maalesef kalmadı. Yani tamam küreselleşme böyle bir mit olarak hep işte her şey küreselleşti tarzında bize eskiden beri böyle bir sınırlar kalktı söylemiyle dayatılmaya çalışılıyor ama onun da aslında bir Amerikan ekonomik küreselleşmesi olduğu, Amerikan mal ve hizmetlerinin bu anlamda dünyanın dört bir tarafında sınırlar kalkmadan aslında dolaşmasının önünün açıldığı zamanla ortaya çıkınca tabii milli devletler reflekslerini aldılar. Muhtemelen bu anlamda herhangi bir milli devletin bu Türkiye'yi de içine katarak ama herkes için konuşuyorum. Herhangi bir milli devletin varoluşunun ve kendisine ait bir böyle hakikaten bağımsız çizgiye sahip olmasının tek yolu ekonomik bağımsızlıktan geçiyor. Ekonomik bağımsızlık deyince de kendiniz üreteceksiniz. Kendi kendinize yetmeye çalışacaksınız. Diğer türlü pazarsınız yani açık ve net bir şekilde.
Evet, devam edelim Altınoluk gündemden konuşmaya. Bu hafta biraz böyle ABD eksenli gideceğiz Lütfü abi. Fakat şöyle de bir şey var. Hani Türkiye ABD gündemi herhalde sürekli bir etkileşim içerisinde. Şimdi Time dergisi biliyorsunuz her yıl yılın kişisini ilan ediyor. Bu sene 2020 yılı içinde Amerika'nın 46. Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris yılın kişisi seçilmiş.
Ya onlar aslında yılın kişisi olacak bir herhangi bir performansları yok da. Trump'tan kurtulduk diye aslında bir tür bayram havası içerisinde Time yani.
Evet, zaten açıklamasında da sanki böyle bir orada da bir gönderme var. Diyor ki Biden ve Harris Amerika'nın hikayesini değiştirmek, empatinin bölünmenin öfkesinden daha güçlü olduğunu göstermek, acılar içindeki bir dünyada iyileştirme vizyonunu paylaşmak için seçildi diyor. Yani bu kadar da hani ne bileyim süsleme.
Yok o tam işte dediğim gibi sonuçta bir herhangi bir performans da görmedik. Kaldı ki Biden'ın hem başkan yardımcılığı hem daha önceki görevleri dikkate alındığında çok böyle parlak bir figür olmadığı da açık. Ama ne yaptı? Şu an en belki matah işi yaptı Amerika için. Yani Amerikan derin entelijansiyası için, derin devleti için Trump'ı devirdi yani.
Ama çok ilginç bu Amerika ile ilgili. Yani Trump sonrasında çok ciddi bir şey söyleniyor. Belki Avrupa ülkeleri, bazı Avrupa ülkeleri için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani bu gerçekten bu empatinin bölünmenin yerine geçmesi, işte toplum içindeki bu zıtlaşmanın, kutuplaşmanın, yani orada nasıl bir sistem var ki acaba? Yani toplumda nasıl bir sistem var ki? Yani o özgürlük vurgusu anladığım kadarıyla.
Şöyle ben onu şöyle söyleyeyim İbrahim'cim. Tam o gece yani Biden'ın kazandığının belli olduğu gece bir video aslında sosyal medyaya da düştü. Bir Amerikan yorumcusu yani siyahi bir yorumcu ne düşünüyorsun diye kendisine işte söz verilince yarın çocuğum artık güvenle yani bir inanabileceği bir Amerika var artık diye ağlamaya başladı. Ağladı yani orada. Bu gerçekten azınlıklar açısından siyahiler buna Müslümanlar da dahil. Yani özellikle beyaz ırkçılığın hortladığı Amerika'da böyle bir efendim ümit ışığı anlamına geldi tekrar demokratların seçilmesi. Çünkü gerçekten Avrupa gibi de değil Amerika'da beyaz damar, beyaz ırkçı damar biraz şiddetle işte o kulu kulu kulaks klan diye bilinen o efendim siyahilere yönelik şiddet eylemleriyle bilinen bir çizgi aslında. Şimdi YouTube'da mesela Trump videoları izlemeye başlıyorsunuz. Bir müddet sonra sağ tarafta tercihler ortaya çıkıyor. Daha doğrusu size seçenekler sunuyor. Bir bakıyorsunuz, bir iki video izliyorsunuz Trump'la ilgili. Üçüncü, dördüncü seçenekler beyaz ırkçılığına dair seçenekler. Yani ciddi anlamda destek bulmuştu onlardan Trump. Onlara oynadı. Evangelistlerle bu anlamda bir ittifak yapmış oldu. Hem dini hem ırkçı. Hem de efendim büyük sektörler işte silah gibi, petrol gibi endüstrilerin desteğini alarak böyle bir de cumhuriyetçi mantık işte o hani Amerika tekrar büyük olacak tarzındaki o mantıkla aslında böyle ilginç bir 4 sene geçirdi Amerika. Birçoğu için kabus gibiydi bu. Yani Amerikan rüyası denilen şey aslında sadece efendim evin önündeki araba, işte 3 katlı triplex ev ya da işte efendim böyle sürekli işte yurt dışına gezmek gibi bir şey değil aslında. Biraz da şey yapmak yani başkasına toleranslı olmak, işte onlarla birlikte yaşamak, efendim siyahilere eşit davranmak, işte dezavantajlı grupları görmek, etmek falan. Ya teori de bunlar tabii ama ortaya çıkan son dönemdeki pratik aslında Amerikan hani rüyasının gerçek yüzünü bir kabus gibi gösterdiği için onu kabullenemediler, içlerine sindiremediler yani. Ya en azından görüntüde biz bu şeyi vermeliyiz yani. Yoksa doğrudan insanların artık böyle açıktan ırkçılık yaptıkları, açıktan siyahlara saldırdıkları, açıktan böyle efendim o Amerika'nın ne olduğunu gösterdikleri bir tablo çok böyle bir entelektüel Amerikalı için hoş bir tablo değil yani. Yani tamam yapabilirsin olabilir geride dursun ama yani benim vermek istediğim imaj açısından bu çok şey değil yani.
Tabii Trump'ın yani tabii o imaja da bir tekme attığı söylenebilir
tabii,
aslında
tabii.
Değil mi?
Yani ben dedim benim Amerika Suriye'de ne işim var, Irak'ta ne işim var, Afganistan'da ne işim var, gelsin askerim burada. Yani tam bir böyle aslında kasaba mantığıyla şimdi yani bu karşı çıkanlar ne diyorlar? Dünyada olalım, dünyaya ekonomik özgürlük, demokrasi, işte tarihin sonunu götürelim. Ama bunu tırnak içinde emperyalist duygularla yapıyor olsak bile hep o aslında işte güler yüzlü Amerikalı, empatik Amerikalı imajını hiç bırakmayalım.
Evet, kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'dasınız. Medyaokur yazarlığı programında dünyadan ve Türkiye'den çeşitli meseleleri konuşmaya gayret ediyoruz. Lütfü abi, bir haber daha var. Ondan sonra en azından bu haftalık bu Amerika bahsini kapatalım. Bu başkanlık seçimleriyle ilgili tabii sosyal medyayı konuşuyoruz. Siz az önce YouTube'un da algoritmasından bahsettiniz. Sonuç, bir araştırma yapılıyor ve bakılıyorlar ki Twitter'cı Trump gitti. Artık Facebook'cu Biden geldi diyebiliriz. Biden dijital kampanya ekibinden bir açıklama var. Twitter'dan ziyade Facebook'a yöneldiklerini söylüyor dijital direktör. Hatırladığım kadarıyla Obama da Yes Weekend kampanyasında sanki daha çok Facebook ve Gmail odaklı.
Yo, Twitter'dı. Yes Weekend Twitter'dı tam. Hatta Twitter'la kazandı diye. Ve ilginçtir, Facebook da aslında Trump'a kazandırmıştı. Cambridge Analytica skandalını hatırlayalım. Yani oradaki algoritmayla, işte kendilerindeki o yaklaşık 50 milyon kişinin verisiyle çok rahat oynadılar. Ve o beşli özellik diye bir kuram vardır psikolojide. Ona uygun olarak alınmış veriler, o veriler çerçevesinde bir Facebook profili, kullanıcı profili 5-6 like'la da like yaparak, yani işte şunu beğendim, buna işte efendim kalp koydum. İşte bu tarzdaki 5-6 Facebook'taki hareketinizden algoritma sizin cinsiyetinizi, siyasi görüşünüzü tahmin edebiliyor. Sadece 6 hareketten. Bu ilerledikçe mesela 100-150 harekete kadar, işte önce komşularınızdan daha iyi biliyor sizi, sonra eşinizden daha iyi biliyor. 150 hareket sonra sizi sizden daha iyi tahmin edebilecek bir efendim öngörü sunuyor. Yani bu aslında acayip bir şey. Yani bakıldığı zaman hani insanın hep bir böyle hani bir pattern diyorlar, onu örüntü içerisinde hareket ettiğini de gösteriyor. O örüntüyü çözebildiği anda algoritma, öğrenen de algoritmalar bunlar, sonuçta size böyle ne yapmanız gerektiğini söylüyorlar. Yani hatta ben geçenlerde CEO'su, Google'ın CEO'su bir konuşma yapmış bir böyle ortamda. Hedefimiz şu demiş: siz daha sandalyeye oturur oturmaz ne aradığınızı önünüze koymak istiyoruz demiş. Yani düşünebiliyor musunuz? Efendim ben bunu zihin gücüyle mi yapacağım? Hayır hayır. Senin ihtiyaçların, işte efendim beklentilerin, işte hayat tarzın itibariyle ve geçmişteki yaptığın aramalar itibariyle bilgisayarın başına oturur oturmaz hangi niyetle oturduğunu çözecek algoritma ve ona göre sana çözümler sunacak. Şimdi dolayısıyla ben şeyi önemli buluyorum, Biden'ın Facebook'da biz Facebook'ta varız tarzındaki şeyini. Hatırlarsan bizde de Twitter bu turuncu devrilme esnasında onun bir uzantısı olarak Türkiye'de tezgahlanmaya çalışılan gezi olaylarında özellikle kullanılmaya çalışıldı Twitter. İşte Tahrir'de daha iyi şekilde Mısır'da kullanılmaya çalışıldı. Fakat Twitter çok sert bir mecra. İbrahim'ciğim, benim şahsi kanaatimi söyleyeyim. Yani çok böyle fikrin önde olduğu veya fikirlerin çarpıştığı, insanların kolay kolay etkilenmediği birbirinden, tam tersi böyle kendi görüşünü, inanışını sertleştirme noktasında mecralar bulabildiği bir yer Twitter. Ama Facebook öyle değil. Daha böyle masum bir mecra gibi duruyor. Hani orada biraz daha, hani bir ara Türkiye'de bir geyik vardı ya, ya çıkalım artık Facebook'tan, Facebook maraba doldu falan derlerdi mesela.
Evet.
Yani o aslında yani ortalama insan hala duruyor orada yani. İşte ne yapıyor? Video paylaşıyor, arkadaşlarıyla hoşça vakit geçiriyor kendine göre. Yani orası etkilenmeye daha açık bir mecra. Twitter öyle değil, daha sert bir mecra. Genellikle böyle entelektüeller veya bu bir konuda herhangi bir konuda fikri olanlar oradalar. Ve o açıdan ben Biden'ın Facebook'a yönelmesini çok şaşırtıcı bulmadım. Bir de tabii, ne diyor, anneler mi diyor?
Evet, yani Facebook'ta tabii Türkiye için de geçerli ama yani Twitter'ın dijital kampanya direktörü, Biden'ın dijital kampanya direktörü diyor ki Twitter gerçek hayatı yansıtmıyor. Facebook'taki o dip dalgaya dikkat çekiyor. Türkiye için de aynı şey geçerli aslında. Hmm. Yani ortalama seçmen, Türkiye'deki ortalama seçmen aslında Facebook'ta. Amerika'daki, Türkiye'deki rakamlara baktığımız zaman da yoğunluğun yine Facebook'ta olduğunu görüyoruz.
Ya bize de böyle bir şey vardı, hatırlarsan Twitter'da şu an bir seçim yapısı Türkiye için %70'le bir parti alıyor yani. Evet. %70'le yani.
Evet. Evet, evet.
Malum parti.
Diyor ki kampanya ekibi, Facebook'a odaklandık. Hatta burada daha çok zaman geçiren annelere odaklandık. Çok da güzel şey yapmış. Diyor ki görevden dönen askerleri, ülkesi için mutluluk ya da huzur veren olayları, işte iç ısıtan hayvan videolarını takip eden. Daha çok böyle bahsettiğimiz profil hemen gözümüzün önüne geliyor aslında. Herhalde başarılı oldular yani evet. Bu seçim stratejisiyle, bu tercihle.
Biz de herhalde, sen bu işlere de biraz uğraştın değil mi İbrahim'ciğim? Yani seçim kampanyaları, işte bir takım böyle medya kampanyalarını yürütmek noktasında. Herhalde böyle bir yeni gelen siyasetçi İbrahim Bey nasıl bir danışmanlık alabilir sizden dese direkt Instagram dersin herhalde.
Yani şu anda rakamlara baktığımız zaman Lütfü abi, Facebook, Instagram zaten aynı şirket olduğu için biliyorsunuz. Yani trendin o yönde olduğu, TikTok'un tabii çok ciddi bir etkisi var. Yani o da tartışılır tabii de, fakat rakamlara baktığımız zaman her geçen gün katlaya katlaya gidiyor. Twitter'ı zaten hepsi geçti. Yani Twitter, Facebook'taki içeriği de, Instagram çok olmasa bile Facebook'taki içeriği de, en azından siyasi içeriği de besliyor. Onu görebiliyoruz. Geçen hafta konuşmuştuk hatırlarsanız. Yani Türk medyasını da aslında, televizyonları, gazeteleri de besliyor. Fakat etkisi sadece bununla sınırlı. Yani marketing mesela göremiyoruz Twitter'da. Orada daha çok sizin de bahsettiğiniz gibi siyasi tercihler, daha hızlı bir akış, gündemin çok yoğun olduğu bir şey. Şu anda Facebook dünyada 4,5 milyardan fazla insanın internet kullandığını biliyoruz. Sosyal medya kullanıcılarının sayısı 3.8 milyar. 2,5 milyarı Facebook üyesi dediğimiz zaman Lütfü abi, zaten hani 500 milyon Twitter kullanıcısının yanında çok ciddi bir rakama tekabül ediyor aslında.
Ya bir de şöyle ilginç bir şey var İbrahim'ciğim. Sanal cemaatler oluştu. Yani şimdi Twitter mecrası, Facebook mecrası, Instagram mecrası, TikTok. Yani insanlar böyle tabiri caizse sanal dar böyle şeylerden, mahzenlerden, dehlizlerden daha doğrusu akıyorlar. Müthiş akışlar gerçekleşiyor. Ama birbirine sanki hiç değmeyen nehirler gibi. Yani böyle şimdi düşünebiliyor musun? Ben geçen okudum, şok oldum resmen. Yani 25 milyon insan, ki bunların genç, yani %90'ı genç. Aynı anda bir sanal oyun oynuyorlar ya dünya üzerinde. 25 milyon, yani Türkiye'nin 1/3 kadar insan aynı anda online olup bir, efendim ismini vermeyelim o oyunun, oyun oynuyorlar. Yani düşünebiliyor musun nasıl bir dünya burası, nasıl bir etkileşim, nasıl bir efendim ortada efendim böyle bir mücadele var ve biz buna ne kadar yani vakıf olabiliyoruz. Çok ilginç yani.
Siz az önce bu algoritmadan bahsettiniz ya, hemen Trump videolarının yanında başka videolar gösteriyor diye. Ben de mesela ne zaman yeni bir şeyler izleme gayretinde olsam ilginç şekilde bir videodan bir videoya yani geçerken bakıyorum, devamlı izlediğim videolar etrafında dönüyorum aslında. Beni sürekli olarak geçmişte izlediğim videolara da yönlendiriyor. Herhalde bu da fazla çerçeveni genişletme, çemberin dışına çıkma, bunun içerisinde kal ve sadece bunlarla beslen gibi bir algoritma olduğunu da görüyorum sanki.
Aslında şöyle, algoritmanın temel bir mantığı var. Seni sürekli ekran başında tutmak. Yani çünkü reklamları bir şekilde pazarlamanın yolu bu. Ekran başına tutmanın yolu da senin ilgilerini, alakalarını keşfetmekten geçiyor. İlgilerinin, alakalarının yoğunlaştığı videoları seçiyor algoritma. Onları sürekli sana sunuyor. Fakat burada bir şey daha var. Bir tık üstünü sunması lazım hep, her halükarda. Yani bir müddet sonra aynı içerik değil de daha mesela şiddetlisi, belki daha efendim acıklısı, belki daha hüzünlüsü, belki daha komiği tarzında size böyle sürekli onları sunacak ki. Yani aslında bu şöyle bir şey, bir ayet var ya, kişiye yöneldiği yolu biz kolaylaştırırız diyor. Bu da öyle aslında, algoritma da böyle yani. Yani sen bir yere, kendin bir tarafa doğru dönmüşsün, hep oradan geliyor birçok şey. Yani bu tamamen sünnetullah. Yani bir,
evet.
Ben sanal alemin, Allah sanal alemin de Rabbidir deyince beni internette çok tiye aldılar. Böyle hatta şeyim, fotoğrafım, o şeyi gösterdiğim, bu sloganı gösterdiğim fotoğraf bayağı orada burada paylaşıldı. Bu da öyle yani. Şimdi desek ki bu sünnetullah'tır işte algoritmanın. Ya sonuçta Cenab-ı Hak nasıl bu dünya, yani bu kainatta, bu alemde prototipleri, ilk örnekleri yaratandır. Bedidir, musavvirdir. Ondan sonra halik, hallaktır. Şimdi bu şekilde aynen Cenab-ı Hak zihne de, nasıl işleyeceğine dair bir takım kurallar, kanunlar koyuyor. Yani hiç kimse yani bak şuradaki bütün taşıma vasıtalarına, yani kendisi böyle özgün bir şey üretebilmiş birisi var mı yani?
Evet.
Bir muhakkak mahlukun şeyidir yani, örneğidir. Bu anlamda da hakikaten bizim bu dünyadan alacağımız çok ders var İbrahim.
Evet, kısa bir aranın ardından devam edelim lütfen abi.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Yeniden birlikteyiz Erkam Radyo'da, Medyaokur yazarlığı programında. Kıymetli Lütfü Aslan abimizle birlikteyiz. Lütfü abi, siz geçen hafta, iki hafta önceki programın sonunda demiştiniz ki, yani biz bu bizim medyayı neden konuşmuyoruz demiştiniz. Hani bizim gazeteleri, televizyonları neden çok fazla
izlediğimize. Ya en kabası bile, en şu an bir numara olan gözüken bile 90 binin altına düşmüş satışı ya.
Evet.
Yok, bitti yani.
Peki rakamları verelim. Biz yani neyi konuşmuyoruz'a bir bakalım isterseniz. Türkiye'de gazete, basılı yayın açısından dergiler, rakamlar nedir? Ben bu hafta içi bir baktım böyle, konuşmadığımız bu yekün neye tekabül ediyor diye.
Yani şey yaptın yani, yüreğin el vermedi.
Yani çünkü şöyle bir şey var. Şimdi Facebook, Twitter, şimdi bugün yine biraz daha konuşacağız ilerleyen dakikalarda, ama şimdi İletişim Başkanlığı verilerine bakalım. Türkiye'de 55 yaygın, 23 bölgesel, 2381 yerel gazete bulunuyor. Olağanüstü rakam. 2522 dergi. 1043 bülten yayınlanıyor Lütfü abi. Süreli yayın sayısı 6000. Şirketlerin ve grupların çıkardığı dergilerin toplamı 15000 civarında. Ve tabii bunlar ortalama 84 sayfa ve tamamı kaliteli birinci sınıf kağıda basılıyor. Tek veya birkaç sayı çıkarılan yayınların sayısı ise yani korkunç düzeyde 200 bini buluyormuş. Yani burada artık hani dijital diyoruz ama biraz kağıt israfında konuşulacak mı bilemiyorum.
Yani zaten oraya doğru gidiyor da bunların 10 sene evvelki rakamları çok daha devasaydı İbrahim.
Evet.
Bu gittikçe azalıyor yani, bunu görmek lazım.
Yani şimdi küresel ölçekte işte dünyanın en saygın diyebileceğimiz gazeteleri Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa'da yayınlanan 100 yıllık gazeteler, Türkiye'de tabii benzer şekilde yani dijitale geçme, dijitale mutlaka yer alma, sosyal medya platformlarında çok daha aktif yer alma ve oradan kazanç sağlama yoluna geçtiler. Yani bu rakamlar tabii hani bu kadar ciddi yatırımlar varken, insan kaynağı ve işte harcamalar, pazarlama çalışmaları ve benzeri, etkinin bu kadar hızlı bir şekilde düşmesi tabii başka bir şey işaret ediyor herhalde.
Yani o işte bireysel kullanıcının artık iyice gücünü artırdığı bir dönemden bahsediyoruz. Ama ben şuna da inanıyorum. Yavaş yavaş yeni bir eğilim de belirmeye başladı. O da paralı mecralar artık tercih edilir hale geldi. Reklamdan azade olsun diye. Şimdi yani YouTube'da da mesela bir YouTube Premium diye bir seçenek sunuluyor. Reklamsız izlemek ister misin? Şimdi yani sonuçta bir iş modeli var ortada İbrahim'ciğim. Yani ya bu şekilde reklamlara maruz kalacaksın ve dolayısıyla bana benim ücretsiz izleyebilirsin. Ya da bana belli bir ücret vereceksin. Ben seni bu reklamlardan kurtaracağım. Dolayısıyla yani sonuçta benim hani kendimi devam ettirebilmem için, idam ettirebilmem için böyle bir iş modeline ihtiyacım var diyen bir mecra burası. Şimdi bu bağlamdan bakılıyor. Yani artık medya dediğimiz zaman hadise burada. Peki süreli medyanın nasıl bir şeyi var? Veya işte bu basılı medyanın, işte matbuatın şu an bir mantığı kaldı mı iş modeli olarak? Kağıda basıyor, matbaayı ayrı ödeyecek, kağıdı ayrı ödeyecek ondan sonra. Ve bunu bir de yani gidip böyle artık tabiri caizse mutfaktan su almaya üşenen bir gençliğe veya yeni nesle git bayiden benim efendim şeyimi al diyecek. Yani böyle bir şey yok. Yani abonelik falan filan belki kısmi çözüm olabilir ama sonuçta cep telefonuna ekrana gelen içeriği bile okumaktan kendini efendim çok azade gören bir nesil var. Bu nesil gidip de bayiden gazete alır mı, dergi alır mı? Dolayısıyla o iş kalmayacak yani. Butiğe dönüşecek. İşte belki hani prestij yayınlar şeklinde devam edebilir. Ama sonuçta dönüştüğü formda bir iş modeli bulmak zorunda. Burada da iki tane seçenek var. Ya efendim sürekli reklama maruz kalacaksın. Ya ben istemiyorum reklamları, sadece içerik görmek istiyorum diyorsan da o zaman YouTube Premium gibi seçeneklerde belli bir aylık ücret ödeyeceksin. Yani mesela şey de çok ilginç şimdi. Yani birçok kanaat önderi, işte videolarını izlediğimiz insanlar abonelik sistemine geçiyorlar. Yani bir şair, yazar ya da böyle düşünür eskiden yani kitap bastırmaya yer bulamazdı. Bastırsa satamazdı. Pazarlamacı mı olacak bu adam? Bu adam düşünür mü olacak? Ne yapacak bu adam? Şimdi konuşuyor. 4 tane seçenek var. Beni efendim bedava dinleyebilirsin. Abone olman yeterli. Ama sürekli reklam çıkacak, aklında olsun. Beni reklamsız dinleyebilirsin. O zaman aylık şu kadar para ödemen lazım. Şahsı ödemen lazım yani. Bunun %50'sini mi zannediyorum Facebook alıyor şeyle, paylaşıyor. Öyle bir iş modeli var yani. Yani kanaat önderiyle paylaşıyor parayı. Dolayısıyla bütün o kanaat önderlerini, o efendim YouTube'da videoları çıkan tipleri de böyle bir tür hani tüccara dönüştüren bir süreç başlıyor.
Yeni tabii çok... hatta ben geçen bir canlı yayını izlerken fark ettim. Yaptığınız yorumun ön plana çıkması. Evet, herkesin görmesi tabii, için ekstra bir ücret ödemen gerekiyor.
Para ödüyorsun tabii canım. Yıldız alıyorsun, işte kokart alıyorsun falan. Bu acayip böyle bir
tabii,
dünya.
Tabii olağanüstü bir şey. Şu an dünyada dünya genelinde YouTube'da Yültüf abi aylık aktif kullanıcı sayısı 2 milyardan yüksek. Tabii gelir kıstaslarına baktığımız zaman tabii dünyanın en zenginler arasında önümüzdeki yıllarda muhtemelen ilk onda tulum çıkarabilecek potansiyel gelebilir. Şimdi Facebook ayrıca değerlendirilir ama işte TikTok geliyor, Spotify var. Tabii müzik dinleme, video izleme programları, bu şirketler çok fazla tabii şey de alıyorlar, yatırım alıyorlar. Ben de WebRise'den takip ediyorum. Her gün milyonlarca dolar yatırım, melek yatırımcılar evet, destekliyor. Çok olağanüstü bir tabii tablo. YouTube'da bu arada bu hafta içerisinde kendi blog sayfasında Türkiye'ye bir temsilci atayacağını da duyurdu. Hmm. Geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk,
30
hatırlarsanız.
30 milyon değil mi onların aldığı ceza?
Evet, geçtiğimiz hafta 30 milyon ceza kesildi. İkinci ceza oldu bu. Artık bundan sonrası da ceza artık maddi olarak değil, bildiğim kadarıyla bant daralması ve
işte... O zaten onları endişelendiren o. Ama bu Twitter hala gelmedi değil mi?
Twitter şu an hala yok. Gelmeyenleri hemen söyleyelim buradan. Dinleyenlerimizle de paylaşalım. Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, TikTok, Pinterest, LinkedIn ve Dailymotion şu an hala henüz gelmiş değiller.
Google geldi.
Google geldi. Tabii bu hafta YouTube geldi. En şeyleri onlar zaten. Netflix geldi aynı şekilde. Spotify gelmişti hemen onun öncesinde. Ama tabii Twitter...
Mesela Netflix de çok mesela o noktada... Şimdi eskiden beri bir tartışma vardır ya. Özellikle televizyonlar için. Efendim bu içerikleri niye sunuyorlar? Şimdi içerikleri sunanlar halk istiyor der. İşte halk bunları mı istiyor? Evet, bunları izlemek istiyor. Peki kardeşim elinde de kumanda var, istediğin gibi kapatabilirsin. Niye izliyorsun ki? Şimdi böyle bir tartışma eskiden beri vardı. Şimdi tam Netflix'in mantığı, iş modeli aslında burada o kadar ilginç bir yerde ki. Şimdi Netflix neye göre dizi yapıyor, sipariş veriyor veya içerik seçiyor? Aslında televizyonlarda çok da sağlıklı olmayan o reyting mekanizmasının internet üzerinden bir mecra olduğu için tıklama sayılarıyla kimin hangi dakikada ne kadar izlediği, hangi yerlerde ne tepki verdiği de dahil olmak üzere muazzam bir veri var elinde. Ve bu da tam aslında Türk halkının, Türk milletinin ne izlediği, ne izlemek istediğine dair bir acayip veri. Şimdi bir müddet sonra siz şey oluyorsunuz, bizatihi buna crowdsourcing diyorlar. Yani kitle kaynak. Yani sen bizatihi içeriği belirleyen aslında senin kitlesel duruşun yani. Ben bunu istiyorum. Daha çok işte vurdulu kırdılı maceralı filmleri izlemek istiyorum. %80'i bunu izlemeye çalışıyor. Netflix bir sonraki sezonda tam da buna uygun ürünler ortaya koyuyor. Sonra birazcık daha onu tabii değiştirmesi lazım. Daha böyle hani bir tık üstüne vermesi lazım. Yani böyle gittikçe kendini doğrulayan kehanet gibi böyle ilginç bir kısır döngüye giriyor aslında. Yani demin söylediğimiz gibi nereye dönersen kapı sürekli oradan açılmaya devam ediyor. Fakat bu hakikaten haz odaklı, yani nefsi o işte tutkular odaklı bir içerik seçimi olunca da fayda nedir, faydalı nedir, hakikat nedir, doğru nedir? Bu noktada gerçekten büyük bir aslında açmazla karşı karşıyayız. Yani ne yapmalı da bunu, bu kısır döngüyü aşmaya çalışmalı, bir çok doğrusu emin değilim yani.
Özellikle Mart'tan sonraki süreçte benim dikkatimi çeken, mesela Türk televizyonlarında ana akım medyadan bahsediyorum, dijitali bir kenara bırakarak söyleyelim, İki şey ön plana çıktı. Özellikle o kapanmanın yoğun olarak yaşandığı günlerde, bir, televizyonlarda belki de son birkaç yıldır, belki de son 10 yıldır hiç gösterilmediği kadar çok Kemal Sunal filmlerini gördüm. Belki de Türk televizyonlarında her zaman yayınlanıyordu ama bu kadar yoğunluklu olarak az önce bahsettiğiniz bu gerçekten Hollywood diyebileceğimiz Amerikan filmlerini gördüm. Yani herhalde toplum biraz daha gevşesin, rahatlasın, hani akşam Kemal Sunal, hani severler falan diye bizim televizyonlarımızda herhalde dayayalım Kemal Sunal filmlerini, izlesinler.
Onlar gibi. Kanal 7'de zannediyorum değil mi?
Yok, bütün kanallarda yayınlandı lütfen abi. Şimdi kanal ismi Kanal 7 dışında vermeyelim diyeyim.
yok. Öyle geçen birisi bir şey espri yapıyordu. Hint konsolosluğu olsun Kanal 7 falan diye.
Olağanüstü. Gerçekten olağanüstü. Yani ve müthiş bir izleyici kitlesinin olduğuna da eminim. Yani televizyona tabii ne koyarsanız izleniyor gibi bir mantıktan artık çıktı ama Kanal 7 bu anlamda yine kendine bir alan buldu ve oradan hani ekmek yemeye devam ediyor diyebiliriz yani. Bu arada lütfen abi, Google, YouTube'dan bahsediyoruz. Bu hafta YouTube, Google aynı şirket çöktü. Bir çökme yaşadı. Siz denk
evet, geçen haftanın önemli olaylarından bir tanesi de oydu. Önemli olay derken yani birçoğunun belki haber olmamıştır bizim dinleyicilerimizden de. Yani bunun önemli bir olay olarak algılanması bizatihi bir haber zaten.
Evet. 1,5 milyara yakın kullanıcı olduğunu kabaca söylersek bu sistemlere, bu servislere erişim sağlayamadı. Türkiye'de herhalde şu anda bilmiyorum var mı ama tabii Google akıllı evler teknolojisi falan derken hani başka bir yere götürüyor olayı. Türkiye'de bir akıllı ev, Google sistemiyle çalışan bir akıllı ev sistemi var mı bilmiyorum açıkçası ama evine giremedi insanlar. Şimdi hani bugün bizi, belki dinleyenlerimizi belki şu an bize bu kadar temas etmiyor ama teknolojinin gittiği noktaya bakarsak, yani şimdi adam hani bir sistem kuruyor, işte çok son derece elverişli, işte kolay, gitmeden önce işte klimanı çalıştırıyorsun, televizyonunu açıyorsun falan, sen eve gitmeden ev senin için hazırlanıyor diyelim, sonra kapıya geliyorsun, sistem çöküyor ve evine giremiyorsun. Bu da ilginç tabii.
Yani şimdi hani tamam, Google'ın akıllı evi şu anda bizim belki 3-5 sene sonra göreceğimiz bir şey olabilir ama şu anda Wi-Fi olmayan ev yok gibi yani. Yani bir genç için düşünebiliyor musun Wi-Fi olmaması? Yani bu ihtiyaç piramidinin en altına yerleşmiş durumda. Yani yemekten, içmekten, sudan çok daha önemli. Herhangi bir yabancı yere gidildiği zaman, işte bir otele veya işte bir, ilk sorulan ne oluyor? Buranın Wi-Fi var mı? Hemen bir şey alabilir miyiz? Yani bu kadar insanlar bağımlı hale geldiler.
Evet Lütfü abi, devam edelim isterseniz 6 onluk gündemden başlıkları da okumaya. Tabii 2020 yılı ile ilgili haberlerde başladı. Bu medyanın biliyorsunuz klasik geleneğidir yani. Yılın sonunda işte bu yıl neler oldu diye. Tabii 1.600.000 insanın hayatını kaybetmesi Covid sebebiyle tabii 2020'nin en önemli maddelerinden bir tanesiydi. Yine Kasım Süleymani'nin Amerika tarafından öldürülmesi, Kobe Bryant ve Maradona'nın ölümleri, Azerbaycan'ın Karabağ zaferi, Beyrut'taki o olağanüstü patlama ve Biden ABD başkanı seçilmesi 2020'nin öne çıkan başlıkları olarak gözüküyor. Bu arada 6 onluk gündemde Azerbaycan'la ilgili dikkat çekici bir haber de var Lütfü abi. Birleşmiş Milletler'e bu Ermenistan'la yaptığı Karabağ'da gerçekleşen savaşla ilgili bir rapor sunuyor. Ve raporda Ermenistan'ın yabancı uyrukları savaştırdığına, Azerbaycan'a,
lejyonerler yani.
Evet, savaştırdığına dikkat çekiyor. Bunların içerisinde PKK'lı teröristlerin olduğunu ve bu teröristlerin Karabağ'a taşınmasında da Yunan uçaklarının üstlendiği delilleriyle ortaya konulmuş. Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler'e verdiği Karabağ raporunda. Bir diğer haberimiz, Türkiye'de Türkiye insani gelişmede en yüksek kategorideki yerini korumuş bu arada. Bu da öne çıkan, bu haftanın öne çıkan başlıklarından.
İnsani gelişme derken ne kastediliyor? Yaptığımız yardımlar mı?
İnsani gelişmişlik endeksi diye bir şeyden söz ediliyor Lütfü abi açıkçası.
Yani o bizim, çünkü daha önce böyle bir şeyimiz vardı. Birkaç senedir gayri safi milli hasılaya oranla yapmış olduğumuz insani yardımlar dünya çapında bizi birinciliğe yükseltmişti. Ona o anlamda hakikaten milletimizin de o geniş gönlünü gösteren çok güzel bir veriydi o. O devam ediyor demek ki. Hamdolsun. Evet.
Bu arada Altınoluk gündeme kayıt olmak isteyen, abone olmak isteyen dinleyicilerimiz için de bir hatırlatma yapalım. Altınoluk.com.tr'den eğer Altınoluk gündeme abone olursanız her hafta cuma sabahı haftanın öne çıkan gelişmelerini özel bir seçki olarak mail kutunuzda bulabilirsiniz. Covid rakamlarından da söz edelim kısaca. 1 milyon 600 bin demiştik ölüm sayısı dünya genelinde. Vaka sayısı ise artık 74 milyonu geçmiş durumda. Türkiye'de vaka sayısı 2 milyona yaklaşmış. 1 milyon 960 bin. Ölüm sayısı ise yaklaşık 20 bin civarında gözüküyor Lütfü abi. Son birkaç aylık periyot diyebiliriz artık aşıyla
yani
ilgili.
Hakikaten bir yol ayrımına geldik. Şu aşılarla ilgili hem yerli aşılarla ilgili de gelişmeler var. Gelsin muhtemelen ikinci dönem itibariyle yani şey olarak akademik anlamda konuşuyorum. İkinci dönem itibariyle yani Şubat'tan itibaren muhtemelen okulların, üniversitelerin geçmesi gibi bir beklenti var insanlarda. Çünkü hakikaten bu online platformlar bir yere kadar yani yetmiyor. Ne kadar daha böyle teknoloji gelişmiş olursa olsun ben gençlerimizin bu anlamda bir senelik performanslarının inşallah ara kapatılır. Sonraki yüz yüze temaslarla bir şekilde telafi edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani şimdi 2 yıllık bir okul okuyorsun mesela İbrahim'cim. Geçen sene Mart ayında başladı. Geçen sene mi? Bu Mart'ta başladı.
Tabii Mart ayında başladı.
Mart ayında başladı. Dolayısıyla birinci sınıfa başlamıştın sen. Tam böyle bir şeyleri böyle anlamaya başladığın anda seni dediler ki Covid var, okul bitti, hadi evlere geçin. Şimdi ikinci sene başladı, devam ediyorsun. İkinci dönem geldi neredeyse, hala efendim bir okula gidememe durumu. Yani mezun olacak arkadaşımız ama hiçbir şey alamadan aldığı belki tamamen bu sanal alemle sınırlı kalacak. Ne kadar sadra şifa olur ondan çok emin değilim. O açıdan bir an önce geçmekte, bir an önce bu aşıların kullanılarak. Şimdi zaten YÖK Başkanı da öncelikli gruplar arasında alınması için Sağlık Bakanlığı'na başvurduklarını söyledi. Yani bizi de bizim akademisyenlerimizi de hemen öncelikle aşılayalım da bir an önce eğitime, normal eğitime geçelim diye bir beklenti var doğrusu.
Evet, programın sonuna gelirken dilerseniz derin okumadan da birkaç başlık paylaşalım. Altınoluk gündemin öne çıkan kategorilerinden bir tanesi. Bu hafta Altınoluk dergisinde yayınlanan bir röportajdan, Aralık sayısında yayınlanan bir röportajdan Profesör Doktor Özcan Hıdır'la yapılmış röportajı alıntıladık. Diyor ki Özcan Hıdır, İslam'a ilginin yükselişi Müslümanlar için önemli fırsatlar barındırırken meydan okumalarla baş edebilmeyi de gerektiriyor. Yani Avrupa'da Müslüman olmak Mısırlı Edip Mustafa Sadık Er-Rıfai'nin deyişiyle Hazreti İbrahim gibi ateşte olup da yanmayacak kıvamda Müslümanlığı gerektiriyor diyor. Özellikle böyle herhalde Avrupa'daki yükselen faşizme de dikkat çekerek.
Yani o ateşteler ama yanmıyorlar ifadesi aslında Alülü Kurucu Üstad'a ait de bir söz olabilir. Ama son tahlilde bu İbrahimi bir duruştur ve yüzyıllar içerisinde birçok edip tarafından, şair tarafından kullanılmıştır. Ateşe atılıp da yanmayan Hazreti İbrahim'i telmih söz konusu. Allah o manada hakikaten Avrupa'daki muhacirlere, gurbetçilere ve özellikle de bu işin yaşayış olarak, hayat tarzı olarak Müslümanlığı efendim bir şekilde orada yaşamaya gayret eden insanımıza da sabır versin, yardım etsin. Onlar çünkü gerçekten ateşin içindeler. Ama İbrahim'i bir duruşları olursa da yani Allah'ın izniyle yanmazlar.
Eyvallah. Lütfü abi bu hafta da programın sonuna geldik. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Haftaya yeniden görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.